Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama umut bağlanan şey görülseydi ona umut denemezdi. Çünkü gördüğü şeye kim umut bağlar diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar 8. bölüm 24. ayette. Umutla kurtulduk. Peki ama umut ne demektir? Umut kesinlikle olacak ama ne zaman olacağını bilmediğimiz bir olayın beklenmesidir. Gelecek zamanla ilgili imandır umut. Bunun için bu umutla kurtulduk denebilir. İmanla kurtuluş bulduk. İmanla görmediğimiz kurtarıcıya güven bağladık. Ve onun aracılığıyla günahlarımızın suçluluğundan arıtıldık. Kutsal ruhu aldık bu yolda. Bunlar bu çağda yer alan olaylardır ama oğulluğa alınmamız, bedenimizin kurtuluş bulması gelecek zamanda gerçekleşecek olaylardır. Bu henüz gerçekleşmeyen ama ileride gerçekleşecek olan şeylere umut bağladık, onların gerçekleşmelerini sabırla bekliyoruz. Gördüğümüz şeylere umut bağlamamıza gerek yoktur. Neden? Çünkü gördüğü şeye kim umut bağlar diyor 24. ayette. Görülen şeye umut bağlamak umut değildir. Görmediğimiz mirasımızın kesinlikle geleceğini bilerek onu sabırla bekliyoruz. İşte bu umutla kurtulduk. Bu umut bizi bağlayan birçok dünyasal isteklerden, bağlardan kurtarır. Tıpkı Elçi Yuhanna'nın yazdığı gibi, değerli kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belli değildir. Açıklanmadı ama Mesih geldiğinde, Mesih açıklandığı zaman ona benzer olacağımızı şimdi dikkat edin, biliyoruz diyor. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. İçinde bu umut bulunan herkes Mesih'in suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır. 1 Yuhanna 3, 2 ve 3. ayetler. Bu umut günlük yaşamda kullandığımız umut ederim, umarım sözlerinden farklıdır. Günlük yaşamda biri umut ederim deyince bir şeyin olup olmayacağını bilmediği halde onun gerçekleşmesini çok istediğini belirtir. Kutsal kitaptaki Tanrı sözündeki umut kesin olarak yerine geleceği, kesin olarak gerçekleşeceğini bildiğimiz bir olayı her sıkıntı ve karşı koyan güce karşın sabırla beklememizdir. Evet, umutla kurtulduk. Umutla kurtulduk sözü Mesih'in çarmıhta bizim için gerçekleştirdiği işten ve ona olan imanımızdan söz eder. Ama hepsi bu kadar değil. Gelecekte sahip olacağımız kurtulmuş bir bedenimiz vardır. Oysa görmediğimiz şeye umut bağlarsak onu katlanışla gözleriz diyor Romalılar 8 ayet 25'te. Gördüğünüz gibi iman, umut ve sevgi İmanlının hayatının çok önemli parçalarıdır. Eğer serbest kılınsaydık bir umut olmazdı. Bir gün umut gerçekleşecektir. Hatta bizde gösterilecek yücelikte hem iman ve hem de umut geçecektir. Sadece sevgi kalacaktır. Tıpkı bunun gibi ruh da biz güçsüzken yardım elini uzatır. Çünkü nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz ama ruh kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için Tanrı'ya yakarır, yani dua eder. Romalılar 8 ayet 26. Değerli bir kutsal kitap öğretmeni vaaz ederken topluluktan biri ikide bir yüksek sesle amin dermiş. Buna artık sabırı kalmayan bu öğretmen, kardeşim, kutsal kitap bizlere ruhun kendisinin sözle anlatılmayan iniltilerle bizim için aracılık ettiğini söyler. Bu yüzden eğer söylediklerin Tanrı'nın ruhundansa onları sözle anlatmana gerek yok demiş. Dostum, bizler ne için dua etmemiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Ama Tanrı'nın ruhu sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık edecektir. Ne için dua edeceğinizi bilmediğiniz halde duada Tanrı'ya yaklaştığınız zamanlar oldu mu hiç? Bütün yapabildiğiniz onun önüne çıkıp baba diyebilmekti. Hiçbir şey istemiyordunuz. Çünkü ne isteyeceğinizi bilmiyordunuz. Böyle zamanlarda ruh güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. İşte bu çok çok harikadır. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesini bilir. Çünkü ruh kutsal yaşamlılar yararına Tanrı istemi uyarınca yakarmaktadır diyor Romalılar 8 ayet 27'de. Eğer ben Tanrı'nın önüne çıkıp bak Rab bunu şöyle yapmanı istiyorum dersem bu genelde dua biçimimdir ve yanıtı dua ettiğim şekilde almayabilirim. Ama bazen Rabbin önüne çıkıp Rab ne istemem gerektiğini bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ama sana senin bir çocuğun olarak geliyorum ve senin isteğinin olmasını istiyorum derim. Ve o zaman Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın isteğine göre bizler için dua edecektir. İşte bu çok harika bir şeydir. Ayet 26'nın ilk kelimeleri daha önceki konuyla bir bağlantı kurar. Tıpkı bunun gibi sözü bir bağlantı olduğunu vurgular. Ne var ki ayet 24 ile 25'teki umut konusunun kutsal ruhun dua etmemize yardım etmesiyle ortak bir yönü görünmüyor. Ama ayet 23'e başvurulunca orada hem kutsal ruhtan hem de inlemekten söz edildiği görülür. Bu iki konu ayet 26 ile 27'de de bulunur. Ayet 23'te şöyle denir. Ruhun ilk ürününe sahip olan bizler de oğulluğa alınmayı ve bedenimizin kurtuluş bulmasını gözleyerek içimizden inliyoruz. Kurtuluşumuzun tamamlanmasını özlediğimiz için bu dünyadayken Mesih'in egemenliğinin gelmesi için ah çekiyoruz. Artık bu dünyada rahat edemiyoruz. Göksel dünyanın gelmesi için inliyoruz. Bunu ancak içimizde konut kuran kutsal ruhun aracılığıyla yapabiliyoruz. Cennete ilişkin yüreğimizde bu arzuyu, ilgiyi yalnız kutsal ruh bizde uyandırabilir. Tanrı egemenliğine olan bağlılığımız kutsal ruhtan esinlenir. Aynı zamanda kutsal ruh dualarımıza da yardım eder. Ruh kendisi sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için Tanrı'ya yakarır. Az önce okumuştuk. Biz güçten yoksunken ruh da yardımda yararlılığını gösterir sözü şöyle bir durum canlandırır. Biz ağır bir yük taşımaya çalışırken güçsüzlüğümüz yüzünden onu kaldıramadığımızı anlarız. Tam o anda kutsal ruh yükün öbür ucundan tutar ve onu taşımamıza yardım eder. Dua konusunda güçsüz bir durumdayız, güçsüzüz. Çünkü nasıl dua etmemiz gerektiğini bile bilmiyoruz. Dua etmeye koyulunca değerli dostum, aklımıza şu sorular gelir. Hangi kişiler ve hangi durumlar için dua etmeliyim? Bu kişiler ve durumlar için Tanrı'nın isteğine göre nasıl dua edebilirim? Tanrı isteğine göre sunulan dualar için Tanrı'nın özel bir vaadi vardır. Onun katında sahip olduğumuz güven doluluğu şudur. Şimdi dikkat edin. Onun istemi uyarınca yani Tanrı'nın isteği uyarınca her ne dilersek bizi dinler. Ne zaman bizi dinler? Onun isteği uyarınca bir dilekte bulunursak. Öyleyse dilediğimiz her şeye ilişkin bizi dinlediğini bilirsek ondan dilediğimiz şeylere sahip olduğumuzu da biliriz diyor 1 Yuhanna 5, 14-15'te. Tanrı'nın istemine göre dua etmemize yardım eden içimizde konut kuran kutsal ruhtur. O bizi Tanrı'nın istemine göre dua etmeye yöneltir. Çünkü ruh kutsal yaşamlılar yararına Tanrı isteği uyarınca yakarmaktadır diye okuduk ayet 27'de. İmanlılar Tanrı'ya ayrılmış kişilerdir. Kutsal yaşamlılar sözünün anlamı budur. Kutsal ruh kutsal yaşamlılarda konut kurar. Bir imanlı dua ederken kutsal ruh sözlerle anlatılamaz iniltileri onun yüreğinde uyandırır. Yürekleri araştıran Tanrı sözlerle anlatılamayan kutsal ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü kutsal ruh imanlının yüreğinde uyandırdığı iniltilerle Tanrı'nın isteğine göre onun yararına dua etmektedir. Kutsal ruhun dua etmemize böylelikle yardım edeceğine iman ederek kendimizi dostum duaya verelim. Ve böylece Tanrı'nın isteğinin gerçekleştiğini görelim. Çünkü kutsal ruh Mesih'in gelişi için yüreklerimizde özlem uyandırdığı gibi dualarımıza da yardım eder. Şimdi Tanrı'nın yeni amacına geldik. Eğer Romalılar kutsal kitabın en harika kitabıysa 8. bölüm onun doruğuysa o zaman 28. ayette onun zirvesidir. Tanrı'nın amacı günahkarlar için kurtuluş garantiler ve bundan sonraki 3 ayet 28. ayeti kurtuluşun yukarı doğru çıkan sürecini gösterir. Ayet 28'de yani Romalılar 8 ayet 28 şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumu yararlı yönde işlediğini biliriz. Dostum, Tanrı imanları bu amaca göre çağırdı. Tanrı bizi ne yüce bir amaç için hazırlamaktadır. Bunu bildiğimizde Tanrı'ya derin sevgiyle, saygıyla bağlanıp sürekli olarak şükretmeliyiz. Peki ama yaşamımızda karşılaştığımız acılara, sıkıntılara, korkunç sorunlara ne diyelim? Tanrı bunlara neden izin veriyor diye yakınmamız doğru olmaz. Kutsal Ruh'un bizde işlemesiyle Tanrı'nın bunları en büyük amacı için yararlı yönde kullandığını anlamamız daha yerinde bir tepkidir. Tanrı böyle durumları bizi eğitmek, bizi olgunlaştırmak, bizi değiştirmek ve oğluna İsa Mesih'e daha çok benzer duruma getirmek için kullanır. Tanrı bunu bizimle birlikte yapar. İmanlının istekli olması ve bu konuda Tanrı ile işbirliği yapması gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir imanlının hastalanıp da yatağa düşmesi, uzun süre hasta olması, acı çekmesi onu sonunda isyan etmeye sürükleyebilir. Sonra kutsal kitaptan okurken kutsal ruh ona ne kadar sabırsız olduğunu gösterir. İmanlı bu kötü alışkanlığını Rabb'e açıkça bildirir. Ondan kurtulabilmek için Tanrı'nın yardımını diler. Hastalığı süresince sabrını sınayan birçok olay başından geçer. İlk olayda yine sabırsızlanır. Üzüntü içerisinde Rab'den af dileyip bu günahtan döner. Tanrı'nın yardım etmesi için yalvarır. Sabrın ruhun ürünü olduğunu düşünür ve kutsal ruhun bunu kendisinde gerçekleştireceği için Tanrı'ya hamd eder. Onu sabırsızlığa düşürecek bir olay daha başından geçince kutsal ruhun verdiği sabırla bu olayı karşılar. Böylece Tanrı bu hastalığı ya da acıyı ya da sorunu imanlıyla birlikte yararlı yönde işletir. Tanrı yaşamımıza giren her durumu bizimle birlikte yararlı yönde kullanmak ister kardeşim. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Tanrı'yı seviyorsak onun her durumu işletmesinde sevinçle işbirliği yapabiliriz. Ne diyordu Romalılar 8:28'de? Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumu yararlı yönde işlediğini biliriz. Ben bu ayeti şu şekilde tercüme ettim. Ama bizler tanrısal bilgiyle Tanrı'yı sevenler için onun amacına göre çağrılmış olanlar için her şeyin iyilik için işlediğini biliyoruz. Bu ayet yorgun bir baş için yumuşak bir yastık gibidir. Birçoğumuz başımızı Romalılar 8. bölüm 28. ayetin yastığına yaslamışızdır. Bütün yaratılışın inlediğini biliyoruz. Ama bir şey daha biliyoruz. Her şey iyilik için işliyor, inlemeler, acılar bile. Biliriz sözü Romalılarda 5 kere kullanılmıştır. Ve bilmek sözü 13 kez kullanılmıştır. Mesih imanlısının iyi bildiği bir şeyden yani kutsal ruhun kendisi için gerçek kıldığı bir şeyden söz eder. Bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir ve bu sadece Tanrı'nın ruhunun yüreklerimiz için gerçek kılabileceği bilgidir. Bir Tanrı adamı şöyle derdi, kimsenin bana dürüstlüğün tadının nasıl olduğunu öğretmesine, söylemesine benim ihtiyacım yoktur. Çünkü nasıl olduğunu biliyorum. Ve dostum ben de Tanrı'nın beni sevdiğini bildiğimi söyleyebilirim. Bu konuda tartışmam gerekmez. Neden? Çünkü bunu biliyorum. Tanrı'yı sevenler imanlının topluluk rozetidir. Mesih İsa'da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar. Yalnız sevgiyle etkin olan iman değerlidir ya da imanın değeri vardır diyor Galatyalılar 5:6'da. İşaret nedir? Sevgidir. Elçi Yuhanna bunu şu şekilde dile getirir. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek Tanrı içimizde yaşar ve onun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur. Tanrı'da yaşadığımızı ve onun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz. Biz gördük ve tanıklık ediyoruz ki Baba oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi. Eğer bir kimse İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış ve buna inanmışızdır. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı'da onda yaşar. Yuhanna'nın 1. mektubu 4. bölüm 10-16 ayetler. Dostum, diğer imanlılardan nefret ediyorsanız Tanrı'nın sizi sevdiğine inanmakta zorluk çekeceksiniz. Ve siz de Tanrı'yı sevmekte zorlanacaksınız. Bunu tekrar edeyim mi? Eğer diğer imanlılardan nefret ediyorsanız, o zaman Tanrı'nın sizi sevdiğine inanmakta zorlanacaksınız ve siz de Tanrı'yı öyle kolay kolay sevemeyeceksiniz. Biz ise seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi diyor 1 Yuhanna 4.19'da. Ve elçi Petrus şöyle demiştir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 1 Petrus 1 ayet 8. Yaşamınıza sevinç ve parlaklık getirecek şey içten bir Tanrı sevgisidir. Her şey iyi ve kötü, parlak ve karanlık, tatlı ve acı, kolay ve zor, mutlu ve mutsuz, zenginlik ve fakirlik, sağlık ve hastalık, sakinlik ve fırtına, teselli ve acı çekme, yaşam ve ölüm. Birlikte her durumun yararlı yönde işlediğini biliriz sözü, Tanrı'nın her şeyi hallettiğini, ortada bir kaza olmadığını bildirir. Eski antlaşmadan yaratılışta Yusuf'un başına gelenleri biliyorsunuz. Yusuf'un geriye dönüp hayatına, değişik olaylar ve hayal kırıklıkları ve ıstıraplarla dolu hayatına dönüp baktığında başına gelenlerden sorumlu olan kardeşlerine ne dedi biliyor musunuz? Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Hatırlıyor musunuz bunu söylediğini? Yaratılış 50. bölüm 20. ayette böyle diyor. Evet, siz bana kötülük ettiniz. Beni babamdan ettiniz. Yuvamdan ettiniz. Yıllarca sizin yüzünüzden acı çektim. Ama diyor ki Tanrı bunu iyiliğe çevirdi. Ve bizlerin de Tanrı'nın çocukları olarak bir gün dönüp hayatlarımıza baktığımızda bütün bunların hepsi iyilik için etkin oldu diyebileceğimize inanıyorum. Ben kendi hayatıma baktığımda, geçmiş yıllara baktığımda, çektiğim sıkıntılar, zorluklara baktığımda bunu söyleyebilirim. Eyüp beni öldürse bile ona güveniyorum diyebiliyordu, yani Tanrı'ya. Bugün Tanrı'ya bu tür bir imanımız olmasına ihtiyacımız vardır kardeşim. Her şeyin iyilik için etkin olmasını sağlayacaktır. Çünkü her şeyi motive eden O'dur. Her şeye enerjisini veren yine O'dur. Ancak bizler sık sık Yeremya peygamber gibi neden bu kadar çok sıkıntı çekmemize izin verdin diye Rabb'e haykırıyoruz. Büyük bir depremde Mesih imanlılarından biri yıkıntılara doğru yürürken hafiften gülümser. Bunu gören arkadaş ona böyle bir zamanda nasıl gülebiliyorsun diye sorar. Yanıtı bu acı dolu duruma gülümsemedim kardeşim der. Ama dünyayı sarsabilen bir Tanrı'nın olduğundan ötürü tebessüm ettim. Evet, yaşama ve ölüme korkmadan göğüs gerebilmek ne kadar harika bir şeydir. Geleceğiyle gözünü kırpmadan yüz yüze gelebilen Paulus'u düşünüyorum. Dostlarına ne yapıyorsunuz, ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım demişti Habercilerin İşleri 21 ayet 13'te. Birçoğumuz Tanrı'ya tam bir adanmışlık içerisinde olduğumuz konuma gelmeyi isteriz. Her şeyin iyilik için çağrılmış olanlara etkin olduğunu ve bunun onun amacına göre olduğuna dikkat edin. Bu birçok insan için yenilip yutulması zor bir lokmadır. Çağrılmış olanlar sadece bir davet almış olanlar değil, aynı zamanda bu daveti kabul etmiş olanlardır. Ve bu kişiler yukarıdan doğmuşlardır. Tanrı'nın sevgisini deneysel olarak bilirler. Paulus üç grup insanı tanımlar. Ve sanıyorum bu üç grup şu anda dünyada bulunan üç gruptur. Ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir dedi 1. Korintoslar 1. bölüm 23-24. ayette. Bir, Yahudiler dine, ayin ve törenlere güveniyorlardı. Onlar için çarmık bir tökez taşıydı. İki, Grekler yani Yahudi olmayan uluslar o dönemlerde felsefe ve insansal bilgeliğe güveniyorlardı. Onlar için çarmık akılsızlıktı. Üçüncüsü, çağrılmış olanlar. Çağrılmışlar hem Yahudiler ve hem de Greklerden çağrılmış kişilerdiler. Seçilmiş olmalarının nedeni dinleri ya da bilgelikleri değildi. Tanrı onları çağırmıştı. Onlar için çağrımı Tanrı'nın kurtuluş için dinamitiydi. Çağrılmış olanlar Tanrı'nın çağrısını duymuşlardı. Bu önemli bir şeydir. Yeniden kaplumbağalar hakkındaki örneğime dönmek istiyorum. Diyelim ki siz bataklığa gittiniz ve orada 10 tane kaplumbağa var. Kaplumbağalara sizlere uçmayı öğretmek istiyorum diyorsunuz. İşlerinden 9'u ilgilenmiyoruz. Biz burayı seviyoruz. Bu çevrede kendimizi rahat hissediyoruz diyor. Bir kaplumbağa, evet ben uçmak istiyorum diyor. Çağırmış olan bu kaplumbağadır ve kendisine uçma öğretilen de bu kaplumbağadır. Bunun diğer kaplumbağalarla hiçbir ilgisi yoktur. Onlar kaplumbağa oldukları için kaplumbağadırlar. Dostum, kayıp insanların kayıp olmasının nedeni kendilerinin bunu böyle istemeleridir. Dünya üzerinde kayıp olmaya zorlanan bir tek kişi bile yoktur. Kayıp olmalarının nedeni kayıp olmayı seçmiş olmalarıdır. Rabbin davetine çağrısına evet dememiş olmalarıdır. Bir genç bir kiliseye katılmak istemişti. Kilisenin bazı görevlileri kendisini denemek isteyerek nasıl kurtuldun diye sorarlar. Gencin verdiği yanıt oldukça ilginçtir. Tanrı kendine düşeni yaptı ve ben de kendime düşeni yaptım der. Söylediklerinde yanlış bir şeyler olduğunu düşünmüşler ve biraz daha sormuşlar. Tanrı'nın üstüne düşen neydi, senin üstüne düşen neydi demişler. Açıklaması çok ilginç olmuş. Tanrı'nın üzerine düşen kurtarmak. Benim üstüme düşen günah işlemekti. Ben günahkar kalbimin ve asi bacaklarımın beni götürebileceği kadar Tanrı'dan uzaklara kaçtım. O da arkamdan koşup beni yakaladı. İşte dostum, Tanrı bizi işte böyle kurtarmıştır. Bu her isteyen gelebilir ve her inanan gerçeğine aykırı değildir. Seçilmiş olanlar isteyen herkestir ve seçilmiş olmayanlar ise istemeyen herkestir demişti biri. Ve bu hep Tanrı'nın amacına uygundur. Dostum, henüz kafanızda Tanrı'nın amacını ve isteğini kabul etmedinizse bunu yapsanız iyi olur. Çünkü burası onun evrenidir. Onu o yapmıştır. Dünyayı kare yapmak yerine neden yuvarlak yaptığını bilmiyorum. Bana da nasıl olması gerektiğini sormadı. Dünyayı yuvarlak yaptı çünkü yuvarlak olmasını istiyordu. İşte kardeşim, Tanrı'nın amacı gerçekleşecektir ve Tanrı onu yerine getirecek bilgelik ve güce sahiptir. Tanrı'nın yaptığı her şey doğrudur. Sakın Tanrı'yı eleştirip onun kurtarmak istediklerini kurtarmaya bir hakkı olmadığını söylemeyin. Tanrı'nın bunu yapmaya hakkı vardır. Tanrı adildir, sevgi doludur ve Tanrı'mın yaptığı her şey doğrudur. Geçmişte Simeon adlı büyük bir tanrı bilimci vardı. Romalılar 8 üzerindeki konuşmalarında neden seçilmişlik öğretisi üzerinde vaaz verdiği hakkında 3 neden verirdi. Baltayı 1 gurur, 2 küstahlık, 3 çaresizliğin köküne vururdu. Bunu severim. İşte kardeşim, seçilmişlik öğretisinde insansal gurur için hiçbir yer yoktur. Gerçekleştirilen şey Tanrı'nın işi. Onun bilgeliği ve onun amacıdır. Tanrı'nın isteği ezeli geçmişten ezici bir silindir gibi gelir. Onu durdurabileceğinizi asla düşünmeyin.